Ayrım 2.
Evet, belki bütün haftamı orada geçirmiyorum ama hala hapishanedeyim. Önceleri her konuda düşünürken, konuşurken, eylem yaparken hep hapishanedeydim. Şimdi bazı konuları düşünürken, konuşurken, planlarken, gerçekleştirirken hapishanede değilim. Ama bazı konularda hala hapishanedeyim. Sanki önceleri 7 günümü de hapishanede geçirirken, şimdi sadece salı ve çarşambaları hapishanedeyim gibi geliyor. Neden salı ve çarşambaları Doğan Bey? Söz gelimi öyle söyledim. Yani hapishane hala farkına varmadan benim sığındığım, bilmeden gelip yaşamımın bir kısmını geçirdiğim bir yer. Hapishaneden %100 kurtulanlar var mı? Evet var. Sayıları az ama yine de var. Onlar kim? Onların özel bir ismi var. Kelimeyi duymuşsundur ama bu anlamda kullanıldığını pek duymamışsındır. Hangi kelimeyi? Hapishaneden %100 kurtulan ve sayıları az olan insanlara verilen ismi. Onların ismi ne? Savaşçı. Savaşçı mı? Evet. Hiç de barışı, bilgeliği, özgürlüğü, mutluluğu çağrıştıran bir kelime değil. Evet, hapishanedeki biri olarak savaşçıyı tanıyamazsın. Savaşçıyı tanımak, anlamak için hapishaneden çıkman gerekiyor. Bir ara sıra olsa da bu hapishaneden çıkabilecek miyim? Önce kötü haberimden söz etmiştim. Şimdi iyi haberimi vereyim. İyi haberim şu, hapishanede olduğunu keşfettiğin an savaşçı olma yolunda ilk adımını atmış olursun. Hocam farkına varmadan ilk adımı atmış olduğumu söylediniz ama savaşçı yolculuğunu yapabilecek miyim? Bilmiyorum. Sizinle böyle bir yolculuğa çıkmak isterim. Bu sadece sizin yolculuğunuz olmayacak. Benim için de anlamlı bir yolculuk olacak. Böyle bir yolculuğa çıkmak beni heyecanlandırıyor Doğan Bey. Nasıl oldu onu bile pek bilmiyorum ama şimdi sizinle ilk karşılaştığım anda daha güçlü, daha umutlu, daha diri bir Arif olarak görüyorum kendimi. Saate baktım, 4'e geliyordu. Benim saate baktığımı görünce o da kendininkine baktı. Bu sırada ilerideki bir masadan biri başı örtülü iki kız ve iki genç olmak üzere 4 kişi kalktı. Arkamdaki masaya oturmaya hazırlanan bir bayan, bak orası boşaldı diyerek sandalyelerin ve masaların arasından hızla yürüdü. Son kişi çantasını ve ufak paketlerini alır almaz masaya kendi elindeki çanta ve paketleri koymaya başladı. Haydi Ömer, bak burası daha iyi, buraya gel. Bu çağrı üzerine 50 yaşlarında temiz giyimli, sakallı bir adam felçli olduğu için sol ayağını sürükleye sürükleye yanımdan geçti. Kadın tereddütlü adımlarla yavaş yavaş ilerleyen adamın yeni tıraşlı yüzüne bakarken onu bu masa ve sandalye karmaşası arasından yürüttüğü için biraz tedirgindi ama daha ferah bir masa seçmiş olmanın zaferi de vardı yüzünde. Arif Bey, vakit gelmiş dedi. Sizi bir daha görebilecek miyim? Evet, zamanımız doldu. Bugünkü konuşmamız bizi nereye getirdi biliyor musunuz? Benim sığ maymun iştahlı, başkalarının dediğine göre yaşamını yöneten biri olduğuma getirdi. Kendinizi ağır yargıladınız Arif Bey. Felsefi bir soru sormak istedim. Bugünkü konuşmamızda biz kişinin yaşamında anlam arayışı konusunu irdeledik. Bunu demek istedim. Anladım hocam. Bir daha ne zaman buluşabileceğiz? Takvimimi çıkardım, baktım. Önümüzdeki cumartesi buluşabiliriz dedim. Okullar tatil olduğu için hafta içinde de buluşabileceğimizi söyledi. Önümüzdeki hafta cumartesi gününün bana en uygun olduğunu söyledim. Karşıda Fenerbahçe Parkı'nda buluşalım. Önümüzdeki cumartesi günü piramitin önünde saat 2'de buluşabilir miyiz? Tamam Doğan Bey, orada olacağım. Birbirimize iyi günler dileyerek ayrıldık. Deniz kıyısından Fındıklı yönünde yürümeye başladım. 4 yaşlarında bir küçük oğlan ayakta, boğazın kıyısında olmaktan heyecanlı, sağ eliyle yanında duran ağabeyi ya da amcası veya dayısı olan 17-18 yaşlarındaki bir delikanlıya sıkı sıkıya tutunmuş. Genç adam çocuğun yanında çömelmiş, sol koluyla onu kucaklamış. Küçük durup durup heyecanla bir şeyler söylüyor. Genç adam onu dinliyor ve ciddi ciddi cevaplar veriyor. Delikanlı ile bu şanslı çocuğun insan insana konuşmasını izlemek içimi sıcacık bir insan sevgisiyle doldurdu. İçimden gidip o delikanlıyı kutlamak geldi. Yürümeye devam ettim. Birçok kişi banklara, bazıları kenardaki taşlara, otların üstüne oturmuş, sadece bir kişi elindeki gazeteye göz atıyor. Diğerleri bomboş gözlerle hareket etmeden uzaklara bakıyorlar. Karşımda bana doğru gelen bir genç kız ve bir oğlan dikkatimi çekti. Oğlan sağ kolunu kızın boynuna öyle dolamış ki sanki dünya alem bu kızın bana ait olduğunu bilsin der gibi. Kız halinden memnun, oğlan halinden memnun. İkisi de heyecanlı, ikisi de biraz şaşkın. Onları izlerken kendi gençliğim gözlerimin önüne geldi. Önemli olan yanındaki kişinin kişiliği değil, senin kafandaki imajı karşılayıp karşılamaması. Üniversitede mini etekli sigara içen bir kız arkadaşım olsun istiyordum. Figen mini mini etekliydi ve bol bol sigara içiyordu. Onunla ilk yürüyüşümüzü anımsadım. Yine köşedeki sigorta binasının yanından yukarıya Cihangir'e yavaş yavaş tırmanmaya başladım. Bölüm 2. Uyanış. Cumartesi Fenerbahçe'deki piramit eğlence merkezinin önünde buluştuk ve yavaş yavaş parka doğru yürümeye başladık. Arif Bey'in üzerinde kısa kollu bir gömlek ve blue jean pantolon vardı. Ben de blue jean ve üzerine de bir tişört giyinmiştim. Güneşli bir gündü ve park gezmeye gelen gençler, çocuklarını getiren ana babalar, köpekleriyle yürüyüşe çıkan insanlarla doluydu. Yelken kulübünü sağda bırakarak Fenerbahçe kulübü tesislerini geçtik ve ortada ulu bir çınar ağacının altında kurulmuş olan kahvehanedeki masalardan birine oturduk. Ben su istedim, Arif Bey de ayran söyledi. Arif Bey bir an önce konuşmaya istekli görünüyordu. Onun böyle istekli olmasından memnundum. Buluşmalarımızda konuştuklarımız üzerinde düşündüm. Şimdi şunu görebiliyorum. Kendi anlam dünyamı yaratmaya yönelmişim ama bilincim hazır olmadığı için farkına varmadan herkes gibi hapishaneye girmişim. Ve şimdi bir uyanışın eşiğindeyim. Hapishanede olduğum gerçeğini anlamaya yönelik bir uyanışın içindeyim. O sırada bir karga gak diye bir ses çıkardı ve konduğu daldan havalandı. Bakın karga sizin dediğinizi onaylıyor dedim. İkimiz de güldük. Arif Bey sizinle hemfikirim. Uyanış süreci içindesiniz. Sizi bu uyanış sürecine getiren ise sizin anlam arayışınız. Evet, hayatımın anlamını bulmaya çalışıyorum. Öğretmen olmak anlam dolu bir yaşam vaat ediyordu. Zamanla o anlam kayboldu. Sıradan bir öğretmen olmaya doğru gitmek sizin yaşamınızı anlamsızlaştırdı. Dikkatle dinliyordu. Ben suyumdan, o da ayranından birer yudum aldık. Bu tür anlamsızlığı yaşayan ve gözlemleyen düşünürler yeni bir düşünce tarzı geliştirdiler. Varoluşçu yaklaşım. Varoluşçu felsefe yaşamın anlamsızlığına bir tepki olarak doğmuştur. Temelinde de fenomenolojik yaklaşım yatar. O da ne demek? Alman filozofu Edmund Husserl, bizim dışımızdaki dünya ile bu dünyayı yaşayan, duyumlayan insan arasındaki ilişkiye baktı. Şu anda aynı fiziksel çevre içindeyiz. Ama sizin ve benim duyumladığımız dünya, yani algılama ve yaşantı dünyamız aynı değil. Bu algılanan ve yaşanan dünyaya fenomen diyoruz. Yani aynı fiziksel çevre içinde birbirinden farklı fenomenleri olan iki insanız. Bir örnek verebilir misiniz? Biraz önce bir karga uçtu, hatırlıyor musunuz? Evet, gak diye uçtu ve siz bakın karga sizin dediğinizi onaylıyor dediniz. Peki ben söylemeden önce karganın gak dediğinin farkında mıydınız? Hayır, değildim. Demek ki karganın sesi o an için sizin fenomeniniz içinde yer almıyordu. Ben ise hem duydum hem de ayrıca bir anlam yükledim. Ama sanırım şunu söylememe gerek yok. Her ikimiz de biliyoruz ki ikimiz de fiziksel olarak aynı ortamda bulunuyorduk. Evet, ikimizin de aynı fiziksel ortam içinde bulunduğunu kesinlikle kabul ediyorum. İşte varoluşçu felsefe insanların kendi varoluşlarını kendi fenomenleri içinde, yani algıladıkları, yaşadıkları, anlam verdikleri fenomenler içinde oluşturduklarını söyler. Husserl, kişinin farkında olmasıyla farkında olduğu şey arasında sıkı bir ilişki olduğunu söyler. Yani bilinciniz gelişmeden o bilince uygun olan fenomenleri algılayamazsınız. Örneğin benim seminerime geldiniz ve seminerde duyduklarınız sizi etkiledi. Seminerime gelen fakat hiç etkilenmeyen insanlar da var. Bu gözlem sizin bir başka kitabınızda ele aldığınız paradigma kavramıyla benzerlik gösteriyor. Kişinin bir konuda paradigması oluşmamışsa o konuyu algılayamaz. Evet, paradigma kavramı ile ilgisi kesinlikle var. Ama Husserl'ın düşünüşünde niyetlilik kavramı da var. Husserl der ki, her bilinç kendine özgü bir niyet geliştirir. Ve bu niyet, o bilincin neyi algılayıp nasıl anlamlandırılacağını etkiler. Herhalde bilimsel çalışmalar bunun dışında kalıyor. Çünkü orada bilim adamı nesnel olmaya çalışıyor. Husserl, bilimin de kendine özgü tutumları ve niyeti olduğunu söylüyor. Örneğin nesnellik tutumu. Bilimin bu nesnellik tutumunun incelediği olayların insancıl yönlerini çoğu kez çarpıttığını ifade ediyor. Bu söyledikleriniz benim anlam arayışımla ilgisi ne olabilir Doğan Bey? Önce şunu sorayım. Bir anlam arayışı içinde olduğunuzun farkında mısınız? Daha doğrusu böyle bir süreç içinde olduğunuzu kabul ediyor musunuz? Önceden farkında değildim ama şimdi farkındayım. Ve evet, böyle bir süreç içinde olduğumu kabul ediyorum. Önceden farkında değildiniz demek ki. Hayır, değildim. Niçin farkında değildiniz? Çünkü öyle bir bilince sahip değildim. Şöyle söyleyebilir miyiz? Daha önce hapishanenin içinde olduğunuz halde hapishanede olduğunuzun farkında değildiniz. Evet, söyleyebiliriz. Ve hapishanede olduğunu bilmeyen bir insanın fenomenolojisi içinde kendinizi var ediyordunuz. Evet, onu da diyebiliriz. Şimdi görüyorum. Şimdi yine hapishanedeyim ama artık hapishanede olduğumu biliyorum. Ve hapishanede kalmak ya da hapishaneden çıkmak benim gerçekleştirmem gereken bir süreç haline geldi. Çünkü şunu açıkça görebiliyorum ki benim hapishanemin kapısını açacak ve beni özgürlüğe kavuşturacak anahtar da benim bilincimin içinde. Hapishaneden çıkmak, özgür olmak, yaşamını kendi özgür iradenle yapılandırmak. Bütün bunlara Husserl niyetlilik der. Yani bilincin yeni bir niyetle kendi fenomenolojisini yaratıyor. Evet, şimdi daha açık görebiliyorum. Sizin hapishaneye girmeniz de tesadüf değil. Size herkesle beraber hapseden kültürün de bir bilinç düzeyi ve niyetliliği var. Çok ilginç. Bir kültürün niyetliliği olabileceğini hiç düşünmemiştim. Böyle bir kavramı ortaya koymakla Husserl insanlık düşünce tarihine önemli bir katkıda bulunmuştur. Bu kavramın sizin yaşamınızla ilgisi şu: siz çıkmaya çalıştıkça kültürün niyetliliği sizi bırakmamak için elinden geleni yapacaktır. Bunu nasıl yapacak? Daha önce konuştuğunuz deneyimli öğretmen arkadaşlarınız şu konuşmalarımızda bizimle beraber olsalar da onların yüz ifadelerinde, konuşmalarında, genel olarak tepkilerinde bunun bol bol örneklerini görürdünüz. Arif Bey ayranından bir yudum alırken ne dediğimi kavramış bir insanın yüz ifadesiyle gülümsüyor, hafifçe başını sallıyordu. Ne demek istediğimi iyi anlamıştı. Bu dediğim şeyi sık sık yaşadığını farkına varıyordu. Benden etkilenmemeniz için onlar ellerinden geleni yaparlardı. Benim hayalci olduğumu, size yararım yerine zararım dokunacağını, boş hayaller peşinde koşacağınızı, artık aklınızı başınıza toplamanız gerektiğini söyleyeceklerdi. Hele hapishanede olduğunuz gibi laflar duyarlarsa, benim anarşist olduğumu ve pek yakında gerçekten hapishanede yer alacağımı ifade edebilirlerdi. Yani benim değişmeme, benim çevremin direnç göstereceğini mi söylemek istiyorsunuz? Evet, siz ne kadar değişirseniz çevreniz o şiddette size direnecektir, bunu söylüyorum. Sizin İnsan İnsana kitabınızda bir söz vardı: farklı olmaya çalışırsanız herkes size karşı tavır alır der gibi. E.E. Cummings'in sözü. Dipnot: Amerikalı filozof, şair. E.E. Cummings adını her zaman küçük harflerle yazmaktadır. E.E. Cummings'in bu uygulaması bir gelenek haline geldiği için biz de bu geleneğe uyarak E.E. Cummings'in adını küçük harflerle yazmayı tercih ettik. Sistem Yayıncılık. Şöyle der: seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı artık hiç bitmez. Bir süre sustuk. Yeni yürümeye başlayan bir kız çocuğu anne ve babasının heyecanlı bakışları, gülüşleri ve destekleyici sözleriyle birkaç adım attı. Durdu, geri döndü, baktı. Arkasına bakmak için dönünce dengesini kaybetti ve poposunun üzerine düştü. Babası kalktı, küçük kızı kollarının altından tuttu, kaldırdı. "Aferin kızıma, ne de güzel yürüyor." Arif Bey neye baktığımı görmek üzere yan tarafa döndü. İkimizin de yüzünde bir gülümseme belirdi. Çocuk sevgisini paylaştığımızı sezinliyordum. E.E. Cummings'in sözünü bilincimize daha iyi sindirebilmek için bir süre sustuk. Daha sonra konuşmama devam ettim. Biliyor musunuz Arif Bey, değişimin olduğu her yerde mutlaka direnç oluşacaktır. Bu son derece doğal. İnsanların direneceğini bile bile değişmek, hatta değişmeyi teşebbüs etmek zor değil mi Doğan Bey? Eğer savaşçı olma yolundaysanız başka türlüsünün olmayacağını bilirsiniz. Bir daha zor veya kolay terimleri içinde düşünmezsiniz. Peki hangi terimler içinde düşünür savaşçı? Savaşçının hangi terimler içinde düşündüğü, davrandığı, hissettiği üzerinde ileride ayrıntılı olarak konuşacağız. Ama artık zor ve kolay savaşçının seçiminde ölçüt olmaktan çıkmıştır. Yapılması anlamlı, yapılması gerekli olan ile yapılmaması anlamlı, yapılmaması gerekli olan diye düşünmek savaşçı tutumunu daha iyi yansıtır. Yani kendi hayatını kendin oluşturacaksın demek istiyorsunuz. Zaten hep öyle oluyor. Şimdiki hapishaneye onlar koymadılar ki sizi. Rıza gösterdiğiniz için bu hapishanedesiniz. Sadece bilincinizin el vermediği için bu davranışınızın sorumluluğunu şimdiye dek başkalarına yüklüyordunuz. Park oldukça kalabalıklaşmıştı. Yan masadan çocuğuyla oturan bir çiftin bizim masaya baktıklarını gördüm. Onlarla göz göze gelince bana gülümsediler ve başlarıyla selam verdiler. Selamlarını aldım. Herhalde seminerime katılmış insanlardan biridir diye düşündüm. Masadaki küçüğün umrunda değildim. O biraz ilerideki masanın altında yatan küçük bir köpekle ilgileniyordu. Arif Bey, Arthur J. Dekman adında Amerikalı bir psikiyatristin bir hastasıyla ilgili gözlemlerini size anlatmak istiyorum. Elimdeki Observing Self adlı kitabın o kısmını İngilizceden serbest çeviriyle aktarmaya başladım. 40 yaşlarında bir kadın hastam ağır depresyon nöbetlerine tutuluyordu. Bu hastam yıllar yılı psikanalize girmişti ama yılın belli zamanlarında aynı depresyon onu aynı şiddette etkisi altına almaktaydı. Depresyon kadının kendi yaşamının ve genellikle hayatının tamamen anlamdan yoksun olduğu duygusu üzerine yoğunlaşıyordu. Bu depresyon nöbetlerinde kadın yatakta kalır, dış dünya ile ilişkisini keser, haftalarca umutsuz yatakta uzanır ve hastalığın geçmesini beklerdi. Hasta bana gelip derdini anlattığında depresyonunun altındaki anlamsızlık ve umutsuzluk duygusunun onun gerçek yaşamından kaynaklanabileceğini söyledim ve bu anlamsızlık duygusunun önemli şeylere işaret edebileceğini, kötü bir şey olarak değil ders alınabilecek bir öğrenme fırsatı olarak bakılması gerekebileceğini anlattım. Kendini insanlığa adamış birçok insanın ilk başlarda bu tür depresyonlardan geçtiğini ve bu depresyon sırasında insanlığa hizmet edebilecek fırsatlar yarattıklarını işaret ettim. Anlamsızlık duygusunu itmeden onu bir arkadaş olarak kabul etmeli, anlamsızlık duygusunu bir öğretmen gibi düşünüp onun öğreteceği şeylere açık olmalı dedim. Araştırıcı tutumu içinde şimdi içinde bulunduğum bu durum bana ne öğretmek istiyor diye düşünmenin değerli bir tutum olduğunu belirttim. Hastam beni gittikçe artan bir ilgi ve heyecanla dinlemeye başladı. Bu depresyon duygusunu bastırmaya çalışmak yerine bir öğrenme fırsatı olarak görmek onun içini rahatlattı ve patolojik bir durum içinde olduğunu düşünmek yerine bir araştırıcının kendini ilgilendiren bir şeyi araştıran bir araştırıcının merakı ve heyecanı içine girmeye başladı. Daha sonraki tedavi seanslarına her gelişinde daha heyecanlı, daha meraklı, daha tutarlı ve en önemlisi daha anlamlı bir insan olarak gelmeye başladı. Hem kendi hayatı hem de genel olarak yaşam bir anlam kazanmaya başlamıştı. Kendi hayatını ve çevresinde ilişki kurduğu insanların hayatının anlamsızlığı ile yüz yüze gelmemek için sakladığı birçok çöplük gün ışığına çıkmaya başlamıştı. Arif Bey okuduğum kısmı dikkatle dinledi. Çeviriyi bitirdikten sonra anlamını yitiren bir hayat dedi. Sustu. Bana baktı ve tekrarladı. Anlamını yitiren bir hayat. Daha sonra konuşmaya devam etti. Psikiyatristin hastasıyla ortak yönüm bu. Ben de şevkimi kaybediyorum ve yavaş yavaş depresyona giriyorum. Bir süre sustu. Sanki kendi kendine konuşuyormuş gibiydi. Niçin? Çünkü daha önce anlamlı gördüğüm bir meslek benim için anlamını yitiriyor. Şimdi sizinle konuştukça bu anlam yitirmenin temelinde kendimi esas almamamın yattığını görmeye başladım. Yine bir süre sustu. Ayranımdan bir yudum aldım. Arif Bey yine konuşmaya başladı. Kendi düşüncelerimi, kendi değerlerimi dikkate almamaya başladım. Gittikçe başka insanları, onların düşüncelerini, onların değerlerini esas almaya başladım. Arif Okurer olarak sanki ben yok olmaya başlamıştım. Göz göze geldik. İnsan gözü bu kadar farklı anlamları, duyguları aynı anda nasıl verebilir inanması güç. Onun gözünde bütün bunları daha önce niye göremedim yenilgisi, hüznü, kızgınlığı ama aynı zamanda da iyi ki şimdi farkındayım mutluluğu, ciddiyeti, derinliği, sorumluluğu vardı. Şimdi şunu da görüyorum. Benim şeksizliğim, depresyonum bana bir şeyler söylemeye çalışıyormuş. Söylemeye çalıştığı şey de benim hayatımın temellerini yeniden gözden geçirmem gerektiğiymiş. Arif Bey'in neden söz ettiğini çok iyi anlıyordum. Yaşamımda kaç defa onun şimdi içinde bulunduğu durumda bulmuştum kendimi. Aslında o benden daha şanslıydı. Beni karşısına alıp adam yerine koyarak konuşan olmamıştı. Onunla yüz yüze konuşacak, ona değer veren, onun gelişmesini isteyen, görmüş geçirmiş biri vardı yanında. Bense olayların söylediklerinden kendi payıma çıkanı anlamaya çalışmıştım. Gittiğim bir seminerde verilen bir örneği hatırladım. Bir seminerde şöyle bir örnek verilmişti. Farz edelim ki yarın çok önemli bir randevunuz var. Randevu saat 9'da ve siz bu randevuya geç kalmaktan korkuyorsunuz. Randevuya geç kalmamak için aynı evde kaldığınız arkadaşlarınıza durumu anlatıyorsunuz ve biliyorsunuz ben kolay kolay uyanamam. Ama ne olursa olsun ne dersem diyeyim siz beni mutlaka sabah 7'de uyandırın ve saat 9 randevusuna hazır edin diyorsunuz. Arkadaşlarınız bunu kabul ediyorlar ve ertesi sabah saat 7'de odanızın kapısını çalıyorlar. Sizden cevap yok. 5 dakika sonra kapıyı yine çalıyorlar, sizden yine cevap yok. 10 dakika sonra odaya giriyorlar ve sizi uyanmanızı söylüyorlar. Sizden yine cevap yok. Hatta onlara bırakın beni biraz uyuyayım diyorsunuz. Fakat onlar sizin huyunuzu bildikleri için odadan çıkmıyorlar. Sizi yeniden uyandırmayı deniyorlar. Eğer uyanmazsanız üstünüze soğuk su atacaklarını söylüyorlar. Tamam kalkacağım diyorsunuz ama onlar 10 dakika sonra geldiklerinde sizi hala yatakta buluyorlar. Kulağınıza bağırmaya başlıyorlar. Nihayet istemeye istemeye uyanıyorsunuz. Arif gülümseyerek bu hikayeyi dinliyordu. Gülerek bana sordu. Beni uyandırmaya çalışan arkadaşlarım kimler? Hemen cevap vermedim. Önce böyle arkadaşların olmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyordum. Tabii sizin üzerinize bu kadar düşecek ve sizi uyandırmak için bu kadar çabalayacak arkadaşlarınızın olması önemli. Birçok insan bana ne istemiyorsa kendisi bilir der ve sizi yatakta bırakır gider. Arif Bey gülümseyerek soruyu yineledi. Hocam benim böyle arkadaşlarım var mı? Evet var. Kim bu arkadaşlarım? Psikiyatristin hastasını uyandırmaya çalışırken dikkat ettiği hüzün, çöküntü, karamsarlık gibi şeyler. Yani benim sıkıntım, anlamsızlığım, depresyonum beni uyandırmaya çalışan arkadaşlarım mı oluyor? Evet, kişinin huzursuzluğu, mutsuzluğu, gerginliği, sıkıntısı, depresyonu onu uyandırmaya çalışan önemli dostlarıdır. Bize ne demeye çalışıyorlar? Kalk randevuna geç kalıyorsun mu diyorlar. Artık onu sen anlamlandır. Depresyonu sana ne diyor? Hayatın palavra olmaya başladı diyor. Peki bu sözün altında bir davet var mı? Bir uyanış daveti var mı? Var. Evet Arif Bey, bu anlamda her acı, ister bedensel acı olsun, ister duygusal, ister zihinsel acı bir mesaj taşır. Bu mesaj ya yapmamamız gereken bir şeyi belirtir, örneğin başkalarının düşünce ve değerleriyle hareket etme der, ya da yapmamız gereken bir şeye işaret eder, örneğin kendi özüne dön, kendi değerlerin içinde yaşamını inşa et gibi. Mesajın şiddetiyle konunun aciliyeti arasında bir ilişki var mı? Bunu hiç düşünmemiştim. Bence olması gerek. Örneğin benim sıkıntım gittikçe artıyordu. Bu artış sorunun daha aciliyet kazandığını gösteriyor. Sanırım haklısın. Farkında oluş katmanları. Arif Bey bir süre sustu. Sormak istediği bir soru olduğu bakışlarından anlaşılıyordu. Doğan Bey, bu sıkıntının kaynağı ne? Yani nereden kaynaklanıyor benim depresyon duygum? Gestalt terapisinin kurucusu Frederick S. Peirce adında bir düşünür, üç tür farkında olma alanını tanımlar. Bu alanlar katmanlar gibi birbirleri üstüne geçmiş durumdalar. İlk katman kişinin kendinin farkında olmasıdır. Bu farkında oluş temel bir bilinçtir. Gelişerek kişinin yaşamında sürekli olabilir ama sürekli bastırılıp körlenerek hiç gelişmeme ihtimali de vardır. Eğer bu farkında oluş gelişimini sürdürüp tamamlanabilirse o zaman gözlemleyen ben dediğimiz bilinç oluşur. Üçüncü katman dış dünyanın farkında oluştur. İkinci katmanı unuttunuz Doğan Bey. Hayır, unutmadım. Önce üçüncü katmanı söylemek daha anlamlı. Evet, üçüncü katman dış dünyanın farkında olmaktır. Bizi kuşatan dışımızda çok boyutlu ve karmaşık bir evren var. Bu evreni olduğu gibi görebilmek, ona uyum sağlayabilmemiz için gerekli. Bu dış realiteyi olduğu gibi algılayabilmek, onunla ilişkiyi devam ettirebilmek önemlidir. Bu algılama kişinin dış dünya realitesiyle olan ilişkisinin temelini oluşturur. Ne var ki kişinin dış dünya realitesiyle ilişkisini devam ettirebilmesi zordur. Çünkü ikinci katman bunu engeller. Ama henüz ikinci katmandan söz etmediniz. Şimdi ikinci katmandan söz edeceğim. İkinci katman kişinin kendinin farkında oluşu ile dış dünyanın farkında oluşu arasında yer alır. Bu kavramsal algılamanın dil ve kültürün yer aldığı dünyadır. Husserl'ın kendine özgü niyetliliği olan kültürün dünyası. Evet, kendine özgü niyetliliği olan dil ve kültürün dünyası. Bu noktada biraz sustum. Arif Bey'in dikkatini çekmek istediğimi o hemen anladı ve söyleyeceğime pür dikkat kesildi. Devam ettim. Ve çoğu kere kişinin dünyayı ve kendisini doğrudan algılamasını engeller. Sanki kişinin kendisiyle onun içinde yaşadığı dünya arasında bir duvar örer. Kişi ne kendisinin ne de dış dünyanın farkına varır. Sadece bu duvarın gerçeğini yaşamaya başlar. Yani bu duvar kişinin kendi gerçeğiymiş gibi görünür. Bu orta katman her şeyi kaplayarak kişinin özgün benliği ile ilişkisini kesmeye başlar der Peirce. Bu orta katman deneyimli öğretmenlerin sözlerini, sizin annenizin ve babanızın inançlarını, toplumun eğitimle ilgili değerlerini içerir. Bu orta katman sizin kendi özünüzün ne olduğu ile ilgili algılamanızı olanak vermez. Kendi özünüzü algılayabilmeniz için bu orta katmanın etkisinden kurtulmanız, yani daha önce sözünü ettiğimiz hapishanenin farkına varmanız gerekir. İşte bu farkına varışa uyanış diyorum. Hiç uyanmadan insan tüm ömrünü harcayabilir mi Doğan Bey? Çoğunlukla öyle olur. Yani bizim sıkıntılarımız, hüzünlerimiz, depresyonumuz bize uyanmak için çağrılar yaptığı halde hiç uyanmadan tüm ömrümüzü geçirebiliriz. Çoğunluk uyanmaz. Bu çağrıların bir öteki yüzü de şudur. Çok özel olduğu için bizim için olan çağrıyı başkası anlamsız ve saçma sapan bulabilir. Örneğin tecrübeli öğretmen arkadaşların sana özgü çağrıları saçma bulacaktır. Ama ben bu çağrıları ciddiye alır dinlersem... Durdu, yüzüme baktı. Bu sorulmuş bir soruydu, benden cevap bekliyordu. Bu çağrıları siz ciddiye alır dinlerseniz... Durdum, düşündüm ve konuşmaya devam ettim. Size yapılan çağrının doğasını anlarsınız. Başka hiç kimse anlamayabilir ama çağrının anlamı sizin için açık seçik ve özeldir. Doğan Bey, öyle konuşuyorsunuz ki sanki bu durumda bulunmuş ve güçlü çağrılar almış birisisiniz. Evet, 4 yıl çocuklarımdan ayrı kaldım. Ayrı kaldığım dönemde mutsuzdum, çökmüştüm. Çağrı neydi? Çok basit, mutlu olma çağrısı. Nasıl mutlu olabilirim diye düşündüm. Çocuklarıma babalık yapma sorumluluğundan kaçamazdım. Bu anlamda çağrı çocuklarına dön, onların sana ihtiyacı var çağrısıydı. Peki siz ne yaptınız? Çocuklarıma dönmeye karar verdiğim anda mutlu ve şevkli bir insan oldum. Çocuklarınıza döndünüz mü? Evet, ve doğru kararı verdiğimi yüreğimde hissettim. Yani yüreğinizin gösterdiği yola yöneldiniz. Evet, öyle yaptım. Çocuklarımla beraber olmak bana mesleksel yönden büyük zaman kaybına sebep oldu. Ama hayatımın anlamlı ve doyumlu olması için dürüst bir insan olarak bu kararı vermem gerekiyordu. Çağrıya uydum, mutluluğumu buldum. Şimdi çocuklarınızla aranız nasıl? Çocuklarımla yakın, sağlıklı, dürüst ilişkiler içindeyim. Bu sonucu beni uyandırmaya çalışan mesajların farkına varmama borçluyum. Şimdi seni uyandırmaya çalışan mesajlardan söz edelim. Evet, beni uyandırmaya çalışan arkadaşlarımın kimler olduğunu sormuştum. Kurumamak, yaşayabilmek, anlam ve doyum bulabilmek çabası içinde olan iç dünyanız. Sizi uyandırmaya çalışan o. Eğer psikoterapi süreciniz başarılı olsa idi, kendi özünüze doğru bir yolculuğa başlayacaktınız. Başarılı psikoterapiden beklenen budur. Üstü kül kaplamış korun, küllerini temizleyerek öze ulaşmak. Benim özüm mutsuzluğunu sıkıntı ve depresyon halinde ifade ediyordu, öyle mi? Evet, yaşam enerjinizin kaynağı sizin özünüz. Kendi özünüzden koptuğunuz zaman şevkiniz kalmaz. Yaşamınızın anlamı da bu özden gelir. Özle ilişki yaptığınız her şey anlamlı, heyecan vericidir. Özden kopuk yaptığınız şeyler ise anlamsız ve sıkıcı gelir. Neden bu orta katman bu kadar şişiyor ve neden insanın özü üstü kül kaplanan kor halinde kalıyor Doğan Bey? Yaşam dansı. Arif Bey önemli bir soru sormuştu, açıklamak istedim. İnsan doğarken birbirinden farklı, hatta birbirine zıt iki temel gereksinimle doğuyor. Sadece iki gereksinimle mi doğuyor? Elimde olmayarak güldüm. Dil ne kadar yetersiz kalıyor insanın düşündüklerini anlatmada. Çok dikkatli olmak gerekiyor diye aklımdan geçirdim. Bir konuyu karşındakini anlatırken konuyu açık seçik anlatabilmek için kişinin kullandığı kelimelere ve cümlelere özen göstermesi gerek. Hayır, sadece iki gereksinimle doğmuyor. Birçok gereksinimle doğuyor. Bu birçok gereksinim arasında oldukça temel iki gereksinim daha var. Bunlardan biri ait olma, diğeri de birey olma gereksinimi. Çocuk doğmadan önce anne karnında tamamıyla ait. Anne onun için nefes alıyor, yiyor, dışkılarını atıyor. Ekmek elden, su gölden çocuk sadece büyüyor. Çocuğun birey olarak yaptığı ilk anlamlı davranış doğumdan hemen sonra nefes alması. Bu noktadan sonra çocuk yavaş yavaş birey olma yolunda ilerlemeye başlıyor. İşte bu ait olma ve birey olma arasındaki denge her bir bireyin yaşam dansını oluşturuyor. Arif Bey gülümsedi. Benim söylediğimi tekrar etti. Yaşam dansı. Konuşmama devam edecektim fakat onun bir şey söylemek istediğini fark edince durdum. Arif Bey, hocam bu dans kavramı hoşuma gitti. Siz mi buldunuz bu kavramı? Bu kavramın kaynağı bizim insan insanadaki arkadaşlar. Seminer süresinde onlar kullanmaya başladılar, bana da uygun geldi, kullanıyorum. Demek hoşuna gitti. İnsan insana nedir? Beraber eğitim verdiğim arkadaşlarımın oluşturduğu ekibin adı. Bu ekipteki arkadaşlarım yaşam dansı kavramını kullandılar, onlardan aldım. Arif Bey merak ettiği şeyin cevabını almış bir insan edasıyla gülümsedi. Konuşmama devam ettim. Toplumla, sosyal yaşamla, kültürle ilgili yönlerimiz ait olmayı ifade eden yönlerimizdir. Annemizin dediğini yapmak, komşularımızı küstürmemek, toplumda saygı duyulacak bir meslek seçerek geçim temin etmek, fedakarlık yapmak gibi şeylerin tümü ait olma gereksinimimizdir. İstediğimiz için oyun oynamak, eğlenmek, istediğimiz için cinsel ilişkide bulunmak, istediğimiz için kampa gitmek, doğayla ilişki kurmak, hayal kurmak, kısacası kendi özümüz, canımız istediği için yaptığımız şeyler ise birey olma gereksinimimizden kaynaklanır. Bu dedikleriniz her toplum ve her kişi için geçerli mi? Evet, bu söylediklerim evrenseldir. Her kültürdeki her bir insan için geçerlidir. Peki ait olma, birey olma dengesi nasıl oluşuyor? Daha doğrusu nasıl oluşmuyor? En önemli neden çocuğun içinde yetiştiği aile. Bir süre sustum. Dediğimi düzeltme gereksinimi duydum. Doğru söylemedim. En önemlisi çocuğun içinde yetiştiği aileyi biçimleyen kültür. Husserl'ın tabiriyle o kültürün niyeti. Örneğin 4 yaşındaki çocuk arkadaşlarıyla oynamak için sokağa çıkarken annesi ona hırkanı giy der. Neden çocuğuna hırkanı giy der anne? Tabii ki anne görevini iyi yapmak istediği için. Çocuğunun hasta olmasını istemediği için. Ayrıca komşularından, kendi annesinden, kayınvalidesinden öyle görmüştür. Varsayalım ki anne çocuğun hırkaya ihtiyacı olmadığını düşünsün ve çocuğu sokağa hırkasını giymeden bıraksın. Komşusunun annesinin, kayınvalidesinin ne biçim anne, çocuğunu hırkasız sokağa bırakıyor demelerinden çekinebilir. Ve böylece anne bilinçli veya bilinçsiz kendi isteğiyle veya başkası ne der korkusuyla çocuğuna hırkanı giy der. Böyle söylemek o kültürün insanlar birbirine bağımlı olmalıdır niyetine uygun düşer. Çocuk kendi bedeninden gelen bilgilere dayanarak anne üşümüyorum der. Söylediğimin ne kadar önemli olduğunu belli etmek için bu noktada biraz durdum ve Arif Bey'in yüzüne baktım. Neden sustuğumu ve kendisine baktığımı anladı. Sizi dikkatle dinliyorum hocam dedi. Çocuk anne üşümüyorum dediği noktada ait olma ve birey olma gelişimi yönünden kritik bir etkileşim söz konusu. Anne şu seçeneklerden biriyle cevap verebilir. Öyle mi yavrum? Peki o zaman hırkanı giymene gerek yok. Böyle bir tavır içindeki anne çocuğa şunları ifade etmiş olur. Sen doğalsın, sen üşüyüp üşümediğini bilebilecek bir insansın. Sen kendi durumun hakkında karar verebilirsin ve ben o kararlara saygı duyarım. Senin kendi bedeninle ilgili konularda karar verebilme gücün var. Sen ve ben konuşarak beraberce sorunları çözebiliriz. Benim söz hakkım olduğu gibi senin de kendi sorunlarını çözmede söz hakkın var. Anne hırkasını giymek istemeyen çocuğa şöyle de diyebilir. Dışarısı soğuk, hasta olursun. Hırkanı giymeden seni dışarıya çıkartmam. Böyle bir tavır içindeki anne çocuğuna şunları ifade etmiş olur. Sen doğal değilsin. Sen üşüyüp üşümediğini bilebilecek bir insan değilsin. O yüzden sen başkasının ne dediğine, kendinin ne dediğinden daha fazla önem vermelisin. Sen kendi durumun hakkında karar veremezsin. Senin kendi bedeninle ilgili konularda karar verebilme gücün yok. Eğer seninle benim aramda bir sorun ortaya çıkarsa, o sorunu ben çözerim ve sana ne yapman gerektiğini söylerim. Sen ve ben konuşarak beraberce sorunları çözemeyiz. Benim söz hakkım var ama senin söz hakkın yok. Hırkasını giymek istemeyen çocuğa anne şöyle de diyebilir. Peki yavrum, hırkanı giymeden dışarı çıkıp oynayabilirsin. Ama hırkanı kapının yanındaki sandalyenin üstüne koyuyorum. Üşürsen gelip giyebilirsin. Böyle bir tavır içindeki anne çocuğa şunları ifade etmiş olur. Sen doğalsın, sen üşüyüp üşümediğini bilebilecek bir insansın. Ama yaşam değişiklikler gerektirebilir. Kararını değiştirmen son derece doğal. Sen kendi durumun hakkında karar verebilirsin ve istersen o kararını değiştirebilirsin. Senin verdiğin kararlara ve o kararları değiştirmene saygı duyarım. Senin kendi bedeninle ilgili konularda karar verebilme, bunları değiştirebilme gücün var. Sen ve ben konuşarak beraberce sorunları çözebiliriz. Benim söz hakkım olduğu gibi senin de kendi sorunlarını çözmede söz hakkın var. Arif anlattıklarımı dikkatle dinliyordu. Ben örneği verdikten sonra gülerek kafasını öne eğip sağa sola sallamaya başladı. Ne demek istediğini pek anlayamamıştım. Durdum, ondan cevap beklercesine yüzüne baktım. Arif Bey konuşmaya başladı. Tabii çocuk annenin verdiği bu mesajların zihinsel olarak farkında değil, sadece sezgi olarak algılar ve sezgi olarak algıladığı bu mesajlar içinde kendisinin varoluşu hakkında bir karara varır. Kafamı sallıyorum çünkü bu verdiğiniz örnek bir günde böyle yüzlerce etkileşimin olabileceğini, daha doğrusu çocuk büyürken bunlardan binlercesiyle karşı karşıya gelebileceğini bana düşündürdü ve birçok anne baba bunların farkında bile değil. Evet, maalesef farkında değiller. Çocuk belirsiz bir dünyaya doğar. Onu koruyacak, ona emniyet duygusu verecek belirginlik içinde bulunduğu ev ortamından gelir. Çocuk bu güven ortamını ne pahasına olursa olsun kaybetmek istemez. Bu nedenle zaman içinde kendi öz benliğinden uzaklaşmayı göze alır ve yavaş yavaş ait olmayı bir varoluş biçimi olarak seçer. İşte kendi iç dünyalarından, özlerinden güven alamayan kişiler, Peirce'ın orta katman dediği hapishanede kalmaya özen gösterirler. Bu sosyal roller içinde kalmak demektir. Bu ben kimim sorusuna cevap verirken ben babayım, anneyim, evladım, komşuyum, öğretmenim, doktorum, Müslümanım, Türk'üm, teyzeyim, dayıyım demektir. Mış gibi bir yaşam. Hemen sağımda kahvehanenin dışında orta yaşlı bir çift oturuyordu. Birbirlerine hiç bakmıyorlar, hiç konuşmuyorlardı. İkisi de fiziksel olarak oradaydı ama aralarında ilişki yoktu. Birbirlerine söyleyecek sözleri kalmamış gibiydi. Gözlemimi Arif Bey'e söyledim. Hocam, bu çok yaygın. Yalnızca bu iki kişiye ait değil. Benzerlerine her yerde rastlamak mümkün. Evet, ben de görüyorum. İki rol birbiriyle ilişki içinde. İki rol birbiriyle ilişki içinde olunca kişinin özü geri plana itilir. Böyle bir düşünüş biçimindeki kişi sürekli iyi rol oynama kaygısı içindedir. Bana iyi baba desinler, bana iyi anne desinler, bana iyi evlat desinler, bana iyi öğretmen desinler kaygısı vardır. Başkası bana ne der acaba kaygısıdır bu. Beni takdir edecekler mi? Bana aferin diyecekler mi? Beni alkışlayacaklar mı? Bu tür bir kaygı içinde hareket eden kişi de bir var olma tarzı içindedir. Ama sergilediği varoluş gerçek anlamda kendisi değildir. Ben bu tür yaşama mış gibi yaşam adını veriyorum. Mış gibi yaşam, içinde olanlar kendi varoluşlarını yaşamıyorlar. Başkalarının beklentilerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İşte sürekli hapishanede olanlar veya bir başka deyişle uykuda olanlar bunlar. Ama hapishanede olduklarının farkında bile değiller. Yanımızdan geçen garsondan bir ada çayı istedim. Garson Arif Bey'e, siz de bir şey istiyor musunuz dercesine baktı. Arif Bey, ben bir şey istemiyorum dedi. Konuşmama devam ettim. Hapishanede yaşayanların içine düştükleri bir temel çatışma vardır. Bu temel çatışma hepimizin içinde vardır. Sizin içinizde de, benim içimde de var. Bu çevrede gördüğünüz herkesin içinde var. Nedir bu temel çatışma Doğan Bey? Temel çatışma şudur. Her bir insan, her bir hayvan, her bir bitkinin doğuştan getirdiği tek bir amacı vardır. Kendini olduğu gibi gerçekleştirmek. Bu ağaç kendisi olabilmek için yıllarını verdi ve başka hiçbir şey değil ama sadece bu ağaç olmak üzere büyüdü, gelişti, serpildi. Demin gak diyerek uçan karganın yaşamının temel amacı tamamen kendisi, yani bir karga olmaktır. Karga kedi olmaya çalışmaz, kedi insan olmaya çalışmaz. Doğada insanlar hariç tüm yaratıklar bedenleriyle, davranışlarıyla, sağlıklarıyla, gelişimleriyle, tüm yaşam süreçleriyle kendilerini gerçekleştirmek üzere yaşarlar. İnsanoğlu dışında tüm yaratıklar kendilerini gerçekleştirmeyi doğal ortamları içinde kaldıkları sürece başarıyla tamamlarlar. Yani müdahale edilmediği takdirde kuş kuşluğunu bulur ve yaşar. Kaplumbağa kaplumbağalığını gerçekleştirir ve kaplumbağa olarak yaşar. Bunu mu demek istiyorsunuz? Evet, doğal ortamları içinde yaşayan bitkiler ve hayvanlar için bunu demek istiyorum. Doğal ortamı içinde olmayan bitki ve hayvan var mı? Hiç hayvanat bahçesine gittiniz mi? Evet, gittim. Kafese konmuş hayvanları gözlediniz mi? Evet, gözledim. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Kafesteki bir aslanı gördüğüm zaman ne kadar içimin burkulduğunu hatırlıyorum. Zavallı o kafeste kendisi, yani aslan olamıyordu. Ve onun kafesindeki çaresiz gezinişi beni çok üzmüştü. Garson ada çayımı getirdi. Teşekkür ettim. Afiyet olsun dedi ve başkalarına hizmet etmek üzere oradan süratle ayrıldı. Konuşmama devam ettim. Hiç bonsai ağacı gördünüz mü? Şu Japonların yetiştirdiği bodur ağacı demek istiyorsunuz. Evet, o ağaçları. O ağaçlar hakkında pek bir bilgim yok. Benim de yok. Bildiğim şu ki o ağaçlar fidanken sistematik bir şekilde budanıyor ve bu özel budanma biçimi içinde biçimlerini koruyorlar. Ama gelişip dallanıp budaklanıp ulu bir ağaç olamıyorlar. Biz insanlar kafese konmuş aslan ya da budanan ağaç gibi miyiz? Mış gibi bir yaşam içinde olanlar için evet. Peki ben mış gibi bir hayat içinde miyim? Bu soruya sen kendin daha iyi cevap verebilirsin. Sanırım mış gibi bir hayatım olmasına direnmeye başlıyorum. Onun için benimle konuşmak istediniz. Arif Okurer olmayı gerçekleştirmek üzere bir karar aldınız. Dış güçler sizi budamak üzere ellerine makasları aldılar ve yavaş yavaş sizin gelişmeye başlayan arifliğinizi budamaya başladılar. Bu tür budanıyor olmanın farkına varmak beni rahatsız ediyor Doğan Bey. İçimde kabaran öfkenin farkına varmaya başlıyorum. Savaşçı olmadığınız için sıradan bir insan olarak bu duruma tepkide bulunuyorsunuz. Bu savaşçı tutumunu merak etmeye başladım. Savaşçı öfkelenmez mi? Savaşçı tutumundan ne zaman söz etmeye başlayacaksınız? Biliyorsunuz sizinle konuşmamızın amacı savaşçı tutumunu tanıtmak, irdelemek ve eğer irademiz ve bilincimiz el veriyorsa bir savaşçı olmanın yolunu tutmak. Ama henüz anlam arayışının önemini ve insanın uyanışının temel süreçlerini bitirmiş değiliz. Uyanış. Bu uyanış kavramı bana ilginç geliyor. Kişinin uyanması için önce uyuyor olması gerekir, değil mi? Evet, demek ki ben bir anlamda uyuyorum. Yani yatakta yatarak uyuma olarak mı alıyorsunuz buradaki uykuda olma halini? Hayır, ama nasıl alacağımı da pek bilmiyorum. Sanırım özel bir anlamda kullanıyorsunuz kişinin uyanması kavramını. Farkında olmamak, baktığını görememek anlamında kullanıyorum. Geçen gün uyanmak kelimesinin anlamını Ali Püskülloğlu'nun Arkadaş Türkçe sözlüğünden baktım. Şunları yazıyor. Uyanmak. 1. Uyku durumundan çıkmak. 2. Gerçekleri anlar, kavrar duruma gelmek. 3. Bilgisizlikten kurtulmak. 4. Bitkiler için canlanıp sürmeye, yeşermeye başlamak. 5. Ortaya çıkmak, depreşmek, belirmek. 6. Ergenleşmek. 7. Cinsel yönden hazır duruma gelmek. Arif Bey beni dinledikten sonra sanırım bizim konuştuğumuz uyanış ikinci ve üçüncü anlamda. Yani hapishanede olduğumuzu bilmez durumdayken, hapishanede olduğumuzun farkına varınca gerçekleri anlar, kavrar duruma gelmiş ve bilgisizlikten kurtulmuş oluyoruz. Evet, insanların büyük bir kısmını uyur gezer bir durumda yaşadığını söyleyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Psikoloji terimleri içinde buna trans hali deniyor. Trans hipnotizma yapılan insanın içindeki bulunduğu durum değil mi? Klasik olarak bu anlamda kullanılıyor. Günlük yaşamda da biz trans halini gösteriyoruz. Trans nedir? Eğer bir insan başka bir kişinin ya da kurumun etkisi altına giriyor ve bu etki altında irdeleme ve eleştirme yetilerini kullanmayı yitiriyorsa buna trans hali diyoruz. Bethsan Hofer adında bir psikolog der ki, insanların yapılan önerilere eleştirel bakmadan uydukları her yerde trans vardır. Bu anlamda hipnotik ve uyanık durumlar arasında fark yoktur. Eğer bir kişi başka birinin dediğini süreçlemeden, eleştirmeden olduğu gibi kabul edip yapıyorsa orada trans vardır. Birinin dediğinden yeteri kadar etkilenerek onun dediğini yapmak hipnozun etkisi altında olmakla aynı şeydir. Yani şu anda trans halindeyim. Sen de öyle, ben de öyle. Peki kim trans halinde değil? Savaşçı. Arif gülmeye başladı. Doğan Bey, özür dilerim ama şu an trans içinde olduğumu kabul etmek bana zor geliyor. Anlıyorum. Trans halinde olduğumu bana nasıl kanıtlayabilirsiniz? Şu an hala hapishanede olduğunuzu göstererek. Şu an hala hapishanede olduğumu nasıl kanıtlayabilirsiniz? Mış gibi bir yaşam yaşıyor olmanızla. Şu anda mış gibi bir hayat mı yaşıyorum? Ait olma ve birey olma dengesini bulamamış herkes gibi siz de mış gibi bir yaşam yaşıyorsunuz. Mış gibi bir yaşam yaşıyor olmasaydım nasıl bir yaşam yaşıyor olacaktım? Seminer sonrası beni kapıda yakaladığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Yüzünüzde heyecan, gerginlik, mutluluk ve kaygı vardı. Hocam, bir sorun vardı. Acaba bana birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz diye sormuştunuz. Arif Bey gözlerini benden ayırmadan kafasını evet hatırlıyorum anlamında salladı. O anı düşünün. Arif evet anlamında yine kafasını salladı. Ne dediğinizi hatırlıyor musunuz? Kelimesi kelimesine hatırlamıyorum. Sanırım öğretmen olduğumdan ama mutsuz olduğumdan söz ettim. Evet öyle dediniz. Öğretmenliği istediğiniz için seçtiğinizi ama sanki şimdi öğretmenliği seçtiğiniz için kendinizi aptal kaybolmuş gibi hissettiğinizi söylediniz. Evet hatırlıyorum. Şimdi beni iyi dinleyin sevgili Arif Bey. Eğer siz ait olma ve birey olma dengesini bulmuş, ne yapmak istediğine kendi özgür iradesiyle karar vermiş ve bu kararının anlamını iyice kavramış biri olsaydınız, benimle burada bu konuları konuşarak zaman geçirmezdiniz. Şimdi siz bir savaşçı olarak daha iyi, daha etkili, daha güçlü bir öğretmen olma süreci içinde olurdunuz. Bu süreç içinde olmak için de kimseden izin almak ya da özür dilemek gereğini duymazdınız. Şu ağacın kendisini gerçekleştirmesi yönünde gerçekleşmesi gibi. Arif Okurer olarak öğretmen olma yolunda gelişiyor olurdunuz. Ama şimdi kafanız karışık. Neden? Çünkü sizin hapishane arkadaşlarınız niye böyle karar verdin? Akıllı adam böyle karar verir mi? Sen evlenmeye dahi değmezsin. Sen ev dahi kiralayamazsın diyorlar. Ve siz o kadar uyuyorsunuz ki onların sen Arif Okurer olamazsın dediğinin dahi farkında değilsiniz. İşte sözünü ettiğim trans bu. Ne dediğinizi şimdi daha iyi anlıyorum. Onların böyle şeyler söylemesi sizi neden bu kadar etkiliyor? Çünkü ait olmaya çok önem veren bir düşünüş tarzı içindesiniz. Yani övgü bekleyen, aferin bekleyen, takdir, beğeni, mükafat bekleyen milyarlarca insandan birisiniz. Ben de öyleyim. Sizinle benim aramdaki tek fark belki de benim böyle olduğumun, yani hapishanede olduğumun biraz daha farkında olmam. O zaman savaşçının dışındaki herkes gerçekten özgür değil. Kesinlikle. Doğan Bey, bu ağır bir ifade. Yani şu çevremizde gördüğümüz analar, babalar, kadınlar, erkekler, şu el ele tutuşmuş gençler, garson, yani bütün bu insanlar özgür değil mi? Eğer savaşçı olmamışlarsa değiller. Savaşçı olup olmadıklarını anlayabilir misiniz? Yani bir insana dışarıdan bakıp onun savaşçı olup olmadığını anlayabilir miyiz diye mi soruyorsunuz? Evet, hayır anlayamayız. Savaşçıyı anlayabilmek için onun iç dünyasını bilmek gerekir. Savaşçıyı savaşçı yapan onun kendine, topluma, yaşama bakış tarzıdır. Yaşam felsefesi ve bu yaşam felsefesi içinde yaptığı eylemdir. Kişinin savaşçı olup olmadığını anlayabilmemiz için o bakış tarzını, felsefeyi bilmemiz ve eylemini gözlemlememiz gerekir. Bu yaşam felsefesi ile davranışlarının uyup uymadığına, yani onun kişisel bütünlüğüne bakmamız gerekiyor. Anladığım kadarıyla savaşçı uyanık biridir. Daha doğrusu uyanmış biridir. Savaşçının gözlemleyen bilinci dipdiri ayaktadır. Yaşam dansını yaparken ait olma ve birey olma dengesini bu bilinç sayesinde ayarlar. Savaşçı hapishaneden çıkmış biridir, öyle mi? Savaşçı önce hapishanede olduğunun farkına varır. Bu hemen hapishaneden çıkmasına olanak sağlamaz. Ama bu uyanıştan sonra savaşçı stratejik bir yaşam yaşamaya başlar. Konuştuğu her kelimeyi, yaptığı her davranışı, ait olma, birey olma yaşam dansını bilinci içinde gerçekleştirir. Bazen savaşçı bilerek hapishaneye geri döner ve onlardan biri olarak diğer tutuklularla beraber yaşar. Ama bu belirli bir amaca hizmet etmek üzere bilinçli bir seçim olarak yapılmıştır ve bu bilinçli seçim onu diğer tutuklulardan farklı kılar. Onun hapishanesi yok mu? Arif Bey hem dikkatle dinliyor hem de kendisinin ve diğerlerinin hapishanede olduğu fikrine bir tür direnç göstermeye devam ediyordu. Savaşçı da kendine özgü bir hapishane içinde değil mi? Biraz açar mısınız dediğinizi? Sanırım ilginç bir soru ile karşı karşıyayım. Sıradan insanın hapishanesi içinde sıradan insan var. Daha sonra uyanınca savaşçı olmaya başlıyor. Savaşçı olmaya başlayınca kendine özgü, sıradan insanlarınkinden farklı bir yaşam felsefesi geliştiriyor. Bir yaşam felsefesi ne demek? Belirli kuralların, belirli değerlerin, yaklaşımların etkilendiği bir düşünce sistemi. Öyle değil mi? Bu anlamda savaşçılar da kendi hapishanelerini oluşturmuyorlar mı? Çok güzel bir soru bu. Arif Bey'in sorusundan etkilenmiştim. Olayları algılaması ve yorumlaması beni etkiliyordu. Yüreğimin derinliklerinde onun öğretmen olarak kalmasını istediğimi hissettim. Bu isteği fark edince kendi kendime dikkatli olmam gerektiğini söyledim. Ve bu algılamalarımı kendisine ifade etmemin daha dürüst bir davranış olacağını hissettim. Arif Bey, olayları algılamanızdaki hız ve yorumlamalarınızdaki isabet beni etkiledi. Yüreğimin derinliklerinde sizin öğretmen olarak kalmanız gerektiğini hissediyorum. Lütfen bunun farkında olun. Sizi öğretmen olmaya iten, yönelten, öğretmen olmanız için sizi kandıran bir tavır içine girersem lütfen ikaz edin. Doğan Bey, sizin beni öğretmen olarak görme isteğinizi memnuniyet verici bir şey olarak görürüm. Biliyorum ama söylemek istediğim başka bir şey. Kendi içimden gelen nedenler beni öğretmen olmaya ikna etsin. O nedenlerle öğretmen olarak kalayım. Siz istediğiniz için değil. Bunu söylemek istiyorsunuz, değil mi? Evet, sizi öğretmen görmek isteyişim kendi algılamam içinde ulaştığım bir karar, bir sonuç. Sizin öğretmen olmanızla ilgili kararın sizin için doğru karar olacağını düşünüyorum. Ama böyle bir karara ulaşmış olmamın sizi yönlendirecek, kısıtlayacak, seçim yaparken özgürlüğünüze gölge düşürecek bir etken olmasını istemiyorum. Böyle bir tavır içine girdiğimi görürseniz lütfen uyarın. Söz mü? Evet, söz. Arif gülümsedi. Hocam, bana gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz değer beni memnun etti. Ama sorumun cevabını hala almış değilim. Ben de gülerek soruyu unutturabilir, kaynatabilir miyim diye umuyordum ama unutmadım maalesef dedim. Gülüştük. Aramızda sıcak bir dostluk oluştuğunu hissediyorum. Evet, savaşçının da kendine özgü bir hapishanesi yok mu? Bunu sormuştunuz değil mi? Evet, ve bu soruyu cevaplamaktan kaçındığımı düşünmeye başladınız. Yok canım, o bir şakaydı. Size önce bir durum anlatacağım, daha sonra bir soru soracağım. Durum şu, bir insan düşünün, bu kişi kendi isteğiyle öğretmenlik yapıyor olsun. Haftada 5 gün sevdiği ve anlamlı bulduğu işine gidiyor. Değer verdiği öğrencileriyle kendi istediği türden geliştirdiği eğitim ortamında gününü geçiriyor. Anlaşarak, severek evlendiği bir karısı var. Ve karısıyla beraberce düşünerek, isteyerek 2 çocuk yapmışlar ve çocuklarını istedikleri biçimde kendi inandıkları değerler çerçevesinde yetiştiriyorlar. Okulda işini bitirince evine, karısına, çocuklarına hevesle isteyerek dönüyor. Anlatacağım durum bu. Şimdi soracağım soru ise şu. Sence bu kişi hapishanede yaşayan bir tutuklu mu? Eğer ana baba olmak bir sosyal rol ise, eğer karı koca olmak bir sosyal rol ise, ki siz bunların ait olma tarafımızı temsil eden toplumsal, sosyal yönlerimiz olduğunu söylediniz, bu soruya cevabım evet olacaktır. Evet, bu öğretmen de bir mahpus, o da bir hapishanede. Ben aynı kanıda değilim Arif Bey. Niçin? Konuyu biraz açmak için şimdi size başka bir durum anlatayım ve sonra bir soru sorayım. Durum şu, bir insan düşünün, bu kişi kendi isteğiyle öğretmenliği tercih etmemiş, mecbur kaldığı için öğretmen olmuş ve hala istemeye istemeye öğretmenlik yapıyor. Haftada 5 gün hiç sevmediği ve anlamlı bulmadığı işine gidiyor. Hiç değer vermediği öğrencileriyle kendi istediği biçimde değil, yönetimin istediği türden oluşmuş bir eğitim ortamında gününü geçirmek zorunda kalıyor. Anlaşarak severek değil, anasının babasının baskısıyla istemeyerek evlendiği ve sevmediği bir karısı var. İstenmeden doğmuş 2 çocuğu var. Çocukları yük olarak görüyor ve onları yetiştirme konusunda bile karısıyla anlaşamıyor. Çocukları kendi isteği biçiminde yetiştiremediğini biliyor. Kayınpederi ve kayınvalidesi, hatta kayınbiraderi dahi çocukların yetişmesi hususunda kendisinden daha çok söz sahibi. Okulda işini bitirince bu öğretmen evine, karısına, çocuklarına dönmek istemiyor. Ne işini seviyor ne de evini. Şimdi soracağım soru şu. Sence bu kişi ile daha önce anlattığım öğretmen arasında bir fark var mı? Kesinlikle var. Sizce aradaki fark ne Arif Bey? Biri kendi istediği bir yaşamı yaşıyor, öbürü ise istemediği bir yaşamı. Ama sizin düşüncenize göre bu ikisi arasında bir fark olmamalı. Niçin? Ne dediğinizi hatırlayın. Eğer ana baba olmak bir sosyal rol ise, eğer karı koca olmak bir sosyal rol ise, bu sosyal rol içindeki herkes tutukludur anlamında konuşmuştunuz.